Evet sevgili Akla Oda dinleyenleri, Akla Oda'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Uzun süredir bu girişi yapmadığım için birazcık belki unutmuş, belki de farklı bir şekilde yapıyor gibi gelebilirim. Kusura bakmayın. Evet Bora, haftam nasıl geçiyor? Haftaların nasıl geçti? Aslında biz bu programı kaydedemediğimiz birkaç hafta içerisinde neler yaptın, nasıl geçti?
Evet, yaklaşık 2 hafta mı 3 hafta mı bir süredir yokuz. Çünkü
Üç
yani biliyorsunuz
hafta
Oğuz
kadar
da
olmuş olması lazım.
3 hafta oldu değil mi? Ya biliyorsunuz Oğuz da üniversite öğrencisi, ben de üniversite öğrencisiyim. Eminim bizi dinleyen birçok kişi de üniversite öğrencisi, onlar da gayet iyi biliyordur. Vizelerimiz vardı, vize haftası atlattık güzel bir şekilde. Umarım herkesin iyi geçmiştir. Bizim de yani siz soracak olursanız olabildiğince iyi geçti. Fakat yine buradayız. Vize haftaları bitti. Gündemde çok
Evet.
bir şey oldu mu? Gündemde çok bir şey olmadı açıkçası. Fakat elimizde yine tabii ki anlatacağımız birkaç bir şey var.
O zaman çok da beklemeden, çok da soğutmadan gündemlerimizden bir tanesiyle başlayalım. 18 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatinde saat gece 1'de Starship'in 6. denemesi yapılacak. 5. denemeyi zaten Bora ile birlikte Evrim Ağacı'nın yayın platformlarında, Twitch'te, YouTube'da canlı yayında olacak şekilde izlemiştik. Bizi de çok heyecanlandıran gelişmeler ve insanlık adına güzel gelişmeler olmuştu. Bu 6. denemede neler yapılacak? Neden bu denemede önemli? Birazcık bize bahsedebilir misin abi?
Bahsedeyim. Bu arada 18'inde değil, 18'i gecesi 19'unda oluyor yani. Saat gece 1'e denk gelecek. Şimdi bahsetmeden önce Starship'in 5. denemesinden bahsedelim birazcık. Aslında yine de bir konuştuk, yayınını yaptık vesaire ama Starship'in 5. denemesinde ne izlemiştik? Starship'in 5. denemesinde Starship denilen o devasa sistem, yaklaşık 120 metrelik bir fırlatma sistemi. İşte 70 metresi booster kısmı, geri kalan 50 metresi de Starship insanları içinde veya yükleri içinde taşıyacak olan kısım. Fırlamıştı, rampadan başarılı şekilde kalkmıştı. Sonrasında Starship kısmı dünya etrafında bir yörüngeye girmişti. Heavy Booster kısmı da bir flip maneuver dedikleri bir dönme manevrası gerçekleştirerek havada kalktığı rampaya geri dönmüştü. Ve rampadaki kollar gelen Heavy Booster'ı yakalamıştı havada. Hatta biz de havada yakaladılar diye sevinmiştik canlı yayındayken, ki gerçekten muazzam bir şeydi yani. Tabii bunu yapmalarının amacı eğlence değil, bunu yapmalarının amacı Starship'i tekrardan kullanılabilir bir sistem haline getirmek istemeleri. İnsanlığı çok gezegenli bir medeniyet yapma yolunda işte bunun gibi sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir sistemlerin olması ve bu sistemlerin büyük kapasitelere sahip olmasının önemli olduğundan vesaire bahsetmiştik. Şimdi yarın olacak olan 6. denemede de aslında çok çok çok farklı bir şey izlemeyeceğiz. Yine aynı şekilde Heavy Booster ve Starship birlikte olacak bir şekilde havalanacaklar. Ardından hot staging dediğimiz, Türkçe olarak da nasıl söyleyebiliriz, sıcak ayrılma dediğimiz bir aşamadan sonra yine Starship dünya etrafındaki bir yörüngeye girecek. Heavy Booster da tekrardan gelip Mechazilla denilen kendi fırlatma rampasına yan aşağı fırlatma rampası, yine chopstickleri kullanarak Heavy Booster'ı yakalayacak. Tabii plana göre böyle yani, ilk seferde başarırlar diye ikinci seferde de bunu başarabilecekler diye bir kaide yok. Çünkü daha çok yeniler bu konuda. Dolayısıyla yine riskler var bununla alakalı. Hani bir anda canlı yayındayken havai fişek gösterisi izleyebiliriz ama tabii ki o tip bir şey olmaz ve tekrardan Heavy Booster'ın başarılı şekilde yakalandığını izleriz. Bu seferki olacak olan yenilik aslında birazcık Starship'in kendisiyle alakalı. Yani insanları ve yükü taşıyacak olan kısmıyla alakalı. Şimdi 5. denemede Starship yörüngeye girdi demiştik dünyanın etrafında. Bu yörüngeden çıkmak için, yani dünyaya geri dönmek için bir ateşleme yapmamıştı. Atmosferik sürtünmeyi kullanarak yavaşlamıştı ve o şekilde dünya atmosferine geri girmişti. Bu sefer Starship uzayda, yani boşlukta motorlarını ateşleyecek ve kendini o şekilde yavaşlatacak. Üzerindeki motorlar uzayda vakum ortamında test edilmiş, denenmiş olacak. Bunun yanında 5. fırlatma deneminde, ondan önceki fırlatmalarda karşılaşılan Starship'in atmosfere giriş esnasında işte kanatlarının vesaire erimesi, bununla alakalı geliştirmeler yapıldı. Isı yalıtımı ile alakalı geliştirmeler yapıldı. Dolayısıyla hani tekrardan böyle bir şeyin olmaması için çalışıyorlar ve bu testte yine acaba tekrardan böyle bir şey olacak mı? Tekrardan kanatlar eriyecek mi vesaire, bunu görmüş olacağız. Ki yani kanatların erimesinden kastım da gayet canlı yayınlarda çekilen Starship'in üzerindeki kameraların çektiği görüntülerde birebir görebildiğimiz şeylerdi. Kanatlar iniş esnasında parçalanıyordu yanarak.
Yanlış hatırlamıyorsam bizim de yapmış olduğumuz yayında bunu sen fark edip söylemiştin yayın esnasında.
Evet. Yani bir önceki denemeye göre daha iyiydi 5. denemede. Bu sefer de dedikleri kadar iyi bir şekilde ısı yalıtımı kısmını güncellediler ise bu sefer muhtemelen o tip bir şeyle karşılaşmayacağız. Bunun dışında yani Altıncı denemeyle alakalı söyleyebileceğimiz aslında çok da fazla bir şey yok. Dediğimiz gibi yani uçuş modeli, uçuş profili aşağı yukarı 5. testle aynı olacak. Tabii ki yani yine Heavy Booster'ın havada yakalanması vesaire yine çok heyecanlı olacak muhtemelen. Çünkü cidden güzel bir görüntü yani. 9 metre çapında ve 70 metre uzunluğunda bir tane nasıl söyleyeyim bir boru. De oldukça kütlesi fazla olan bir boru. Süpersonik hızlardan alt sonik hızlara yavaşlıyor. Bir anda motorlarını ateşleyerek ve daha ardından bir tane kuledeki iki tane chopstick onu havadayken yakalıyor falan. Müthiş bir şey. Güzel yani. İzlemesi çok keyifli bir şey. Yani dolayısıyla hani şey gibi bir durum değil. Yani 5. denemeyle aşağı yukarı aynı olacak diye heyecanlanmıyor değiliz. Tabii ki heyecanlanıyoruz. Tekrardan yine izlemesi oldukça keyif olacak. Peki biz canlı yayın yapacak mıyız o esnada? Hayır yapmayacağız. Oğuz'a dedik ki saat gecenin birinde canlı yayın yapmaya gerek yok çünkü geç bir saat. Bizim için de geç, eminim ki izleyenler için de geç bir saattir. Dolayısıyla 6. denemenin canlı yayınını yapmayacağız. Fakat böyle ilginç bir gelişme olursa, farklı bir şey izlersek ya bir sonraki bölümde ya da Evrim Ağacı'nın internet sitesindeki ben kendi kişisel profilimden paylaştığım bilim haberleri arasında buna da yer veririm, yazarım hakkında. Ki zaten önemli bir şey olduğunda da konuşmayacağımızı zannetmiyoruz. Bir sonraki bölümde muhtemelen ilk konu olur. O şekilde diyelim ve Starship'in konusunu kapatalım.
Peki abi, madem Starship konusunu kapattık, o zaman malum yani yayının başında da söyledik vize haftaları vesaire derken ben çok fazla gündeme de bakamamıştım ama senin beni bilgilendirdiğin bir konu hakkında konuşalım o zaman. Ben de çok fazla bilgi sahibi olmadığım için direkt olarak senin cümlelerinde söyleyeceğim bu kısmı. Söylediğin kadarıyla Japonlar ahşaptan bir uydu yapmışlar. Fakat nasıl yapmışlar, neden ahşaptan yapmışlar? Bunları birazcık bize açabilirsen çok iyi olur.
Yani evet, komik bir ilginç geldiğinin farkındayım. Ya durum şöyle. Japonya'daki Kyoto Üniversitesi ve Kereste işiyle ilgilenen bir özel şirket bir araya gelerek demişler ki biz neden tahtadan bir uydu yapmıyoruz? Bunun sonucunda dünyada farklı ağaç türleriyle bir takım testler, deneyler yapmışlar. Yani dünyada uzay ortamını simüle edebilen nasıl söyleyeyim deney düzeneklerin içerisinde ağaçların dayanıklılıklarını vesaire test etmişler. Uzay şartlarına karşı olan dayanıklılıklarını. Ardından işlerinden bazılarının ciddi manada dayanıklı olduğunu görmüşler. Ve bunları Uluslararası Uzay İstasyonu'na yollamışlar. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki testlerden geçtikten sonra da demişler ki biz bunların arasından manolya ağacını kullanarak dış gövdesi ahşaptan oluşan bir uydu yapalım. Peki bunların dertleri ne? Neden ahşaptan uydu yapma gibi bir fikri hayata geçirmeye çalışıyorlar ki hatta geçirdiler uyduyu büyük oranda bitirdiler. Şimdi şu anda fırlatma için kimle anlaşacaklarına bakıyorlar. Şimdi durum şöyle. Normalde uyduların dış yüzeyleri alüminyum yoğunluklu kompozit vesaire doğrudan alüminyum içeren malzemelerden yapılır. Bu alüminyumun tercih edilmesinin sebebi hem bir miktar dayanıklıdır hem de oldukça hafiftir. Şimdi alüminyum ağırlıklı üretilen uyduların şöyle bir problemi oluyor. Dünya açısından bir problemi oluyor. Şimdi bu uydular ömürlerini tamamladıkları zaman birçoğu atmosfere tekrardan geri sokularak yanması sağlanıyor ki uzay çöpü olarak bulundukları yörüngeyi işgal etmesin. Bununla alakalı zaten uzun uzun konuşmuştuk daha önce uzay çöpleriyle alakalı. Bu yanma esnasında uyduların bünyelerinde bulundurduğu yüksek miktardaki alüminyum oksite dönüşüyor ve atmosferin üst katmanlarında bulunmaya kalmaya devam ediyor. Orada hatta yüzüyor diye bir tabir kullanılıyor. Ve bu alüminyum oksit ozon tabakasını ciddi miktarda zarar verme potansiyeli taşıyor uzun vadede. Şu anda evet uydu miktarları dünyanın çevresine göre çok çok az olabilir. Fakat her sene ortalama artık 2000 tane yaklaşık uydu göndermeye başladık. Belli ki ileriki zamanlarda çok çok daha fazla bir şekilde uydu sayısı artacak dünyanın etrafındaki. Ve uydu sayısının artması demek birim zamanında daha fazla uydunun ölmesi. Dolayısıyla daha fazla uydunun tekrar atmosfere girmesi anlamına gelecek. Ve deniyor ki bu sürekli böyle devam ederse uzun vadede bu uyduların orada bıraktığı alüminyum oksitler yüzünden ozon tabakası zarar görecek. Kyoto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar da demiş ki eğer biz alüminyum ağırlıklı değil de ahşap ağırlıklı yani yandığı zaman ozon tabakasına daha az zarar verecek bir malzeme kullanırsak bunun önüne geçebiliriz. Dolayısıyla bu fikirle yola çıkmışlar. Bu fikirle işte biraz önce de bahsettiğim gibi farklı ağaç türlerini hem dünyada hem de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki koşullarda test etmişler ve hatta manolya ağacının bazı noktalarda alüminyuma göre çok çok daha dayanıklı olduğunu keşfetmişler. Normalde işte ahşap gibi, tahta gibi organik bileşiklerde çürümeyle alakalı veya yanmayla alakalı problemleri olur. Şimdi uzayda ağacın yanabilmesini sağlayacak bir oksijen yok. Bunun yanında çürümesini sağlayabilecek herhangi bir canlı da yok. Dolayısıyla çürüme ve yanma gibi riskler uzayda bulunmuyor. Bunun yanında tabii manolya ağacı, biraz önce de dediğim gibi mukavemeti yüksek olan bir ağaç. Sadece test edilmesi gereken durum şu. Daha doğrusu bunu bir ufak bir uydu, bir test uydusu haline getirip, dünya yörüngesine koymak istemelerinin sebebi şu: ilk başta yaptıkları şey çok küçük bir uydu. Aşağı yukarı neyle örnek verebiliriz? Aşağı yukarı bir tost makinesi büyüklüğünde bir uydudan bahsediyoruz. Amaç şu: şimdi uzaydaki koşullar birazcık sert, sıcaklık koşulları özellikle. Her 45 dakikada bir gün batımı ve gün doğumu yaşayacak yakın dünya yörüngesindeyken. Dolayısıyla sürekli olarak işte eksi 150 ile artı 150 derece sıcaklıkları arasında gidip gelecek. Bu ahşap için çok da iyi olan bir şey değil. Bunun yanında tabii ahşabın iç kısmındaki bileşenleri de koruması gerekiyor yine aynı şekilde bu sıcaklıkta. Bir de tabii ki kozmik radyasyon gibi farklı etkenler de var. Bütün bunlar acaba tam olarak dayanıklı mı yani? Bizim dışını ahşaptan yaptığımız bir uydu 6 ay boyunca dünya yörüngesinde, yakın dünya yörüngesinde çalışabilir mi diye böyle bir uydu yaptılar. Ve önümüzdeki yaz bu uyduyu bir Amerikan şirketi aracılığıyla gönderecekler. Şimdi işte düşünüyorum acaba hani SpaceX'le mi göndersek, yoksa işte bu tip uyduları taşıma üzerine çalışan daha küçük bir şirketle mi göndersek vesaire. Çünkü küçük bir uydu, öyle çok yüksek taşıma kapasitelerine ihtiyaç yok bu uyduyu yakın dünya yörüngesine koymak için. Nasıl göndersek diye düşünüyorlar, bakıyorlar. Tabii açıkçası ben de sonuçlarını merak ediyorum. Çünkü çok iddialı laflar yapmışlar. Mesela demişler ki işte bu çalışma sayesinde gelecekteki uzay endüstrisi tamamen ahşap bazlı olabilir. Kereste şirketleri kalkınabilir falan, bunun gibi açıklamalar yapmışlar. Okurken böyle yüzümde bir tebessüm oldu, çünkü ilginç. Yani bunun üzerine hakikaten çalışılması ve en azından dünyada veya Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan testlerde olumlu sonuçlar elde edilmesi, yani nasıl söyleyeyim, beklemeyeceğim bir haber türüydü. Yani beklemezdim, aklıma gelmezdi bu. Ama işte birilerinin gelmiş ve bunu denemiş ve iyi sonuçlar, başarılı sonuçlar almış. Şimdi işte dediğimiz gibi önümüzdeki yaz bu uydunun fırlatılmasını izleyeceğiz muhtemelen. Biraz önce de dediğim gibi 6 ay kadar yakın dünya yörüngesinde kalması, daha sonrasında da işte atmosferik sürtünme sebebiyle atmosfere girip yanması planlanıyor. Bu şekilde ahşap uydunun hikayesi. Bakalım, göreceğiz ne yapacaklar. Bu arada şöyle bir detay da var. Vida veya yapıştırıcı kullanmamışlar bu uyduyu birleştirirken. Honoki ismi verilen geleneksel bir Japon zanaatine başvurarak uyduyu bir araya getirmişler, birleştirmişler. Tam olarak tabii nasıl söyleyeyim, akim olduğum bir şey değil, fakat anladığım kadarıyla sıkıştırmayla, sıkı geçme metoduyla çalışan bir teknik. İlginç geliyor, gerçekten ilginç geliyor. Bakalım, izleyeceğiz hep beraber.
Bakalım bu ahşap uydunun başına neler gelecek diyoruz ve peki abi benim son bir sorum var sana. Birazcık
Buyur.
şey bir soru ama gerçekten iddia ettikleri gibi sence bu testlerin başarılı olması durumu ileride uzay endüstrisini bu şekilde etkileyebilir mi? Ya da ne gibi bir etkisi olur? Tabii tamamen senin yorumun burada şey ama.
Tabii yani birazcık spekülasyon yapmak durumundayım, ama aslında mantıklı bir yorum olarak şunu söyleyebilirim. Uzaya göndereceğiniz bir aracı üreteceğiniz malzemeyi seçmeniz için bazı belli ve oldukça mantıklı olan kriterler var. Birincisi, sıcaklığa karşı dayanıklı olması. İkincisi, mukavemetli olması. Çünkü işte eğer uzay aracınız insan taşıyorsa veya işte atmosfer basıncında kalması gereken bir yük taşıyorsa mukavemetli olması lazım. Basınç farklarına etkilenmemesi lazım. Ona dayanabilmesi lazım yani. Hafif olması gerekir. Onun yanında da ucuz olması gerekir. Bir de bunları daha da ayırabiliriz. İşte insanlı görevler için, insanlı araçlar için kullanılacak malzemeler vardır. İnsansız araçlar için kullanılacak malzemeler vardır. Şimdi tahta ne olursa olsun insanlı bir görevde kullanılamaz. İnsanları geri getirmek istediğiniz zaman tahtaya başvuramazsınız. Çünkü atmosfere girdiği zaman yanacak. Atmosfere girdiği zaman yanmayan bir şey lazım size. Ama insansız görevlerde hem işte ozon tabakasını korumayla alakalı muhabbetinden ötürü, hem de ağacın bol bol bulunduğu bir gezegende bulunmamızdan ötürü, gelecekteki belki insansız görevlerde işte uydularda vesaire kullanılma ihtimali olabilir. Hatta sık bir şekilde kullanılma ihtimali olabilir. Çünkü hani biraz önce söyledim ya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermişler bazı numuneleri orada test edilsin diye. Şimdi bu basit bir şey değil. Bunda hakikaten potansiyel olmasa hiç kimse tahta parçasını Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermek için para ödemez. Yani dolayısıyla spekülasyon değil bu. Hakikaten bir potansiyeli var. Ama dediğim gibi yani ayırmak gerekir insanlı ve insansız olarak.
O halde bunun cevabını, yani ne kadar başarılı olacağının cevabını senin söylediğin gibi fırlatıldığı zaman yazın demiştin yanlış hatırlamıyorsam
Evet, yazın fırlatmayı
değil
planlıyorlar.
mi? Yazın fırlatılması olduğu zaman öğreneceğiz diyelim ve Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Ekstra eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok. Yani şeyle alakalı. Starship'in 6. denemesiyle alakalı. Dediğim gibi yani canlı yayın gerçekleştiremeyeceğiz. Geç saatlerde olduğu için. Ama eğer bir gelişme olursa, ilginç bir şey gerçekleşirse bununla alakalı önümüzdeki bölümde illaki. Hatta gerçekleşmese bile yine sözünü geçiririz. Gerçekleşirse hayli hayli ilk konu olarak geçiririz. Diyelim ve dediğim gibi bu haftaki bölümü sonlandırılmaya başlayalım.
O halde umarız haftaya ya da bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.